Değerli izleyenler, iyi akşamlar diliyorum. Yayınımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. Oktay Hocam, Serdar Hocam, Akıl Hocam ve Onur Hocam'la beraber. Onur Hocam, fotosentezle ilgili inşallah.
Evet, inşallah. Fotosentez, şimdi ekrandaki resimde gördüğümüz gibi çok basit şematize edilen bir reaksiyon. Ve yani ilkokuldan beri birçok insanın öğrendiği, bildiği bir şey. Kelimeden çok aşina olunca sanki böyle hızlıca oluyor, bitiyor, basit bir şeymiş gibi lanse ediliyor. Ama fotosentez, bu dünyada meydana gelen kimyasal işlemler içerisinde, reaksiyon zincir içerisinde Allah-u Alem en karmaşıklarından bir tanesi. Hatta o kadar karmaşık ki şöyle basit...
Karmaşık değil de kompleks. Karmaşık çünkü düzensizlik çağrıştırıyor.
Evet.
Kompleks. Yani mükemmel bir düzenli. Evet, böyle maşallah.
Evet. Çok ayrıntılı, mükemmel bir komplekslik içeren, bilim adamlarının da 2004 yılından sonralarında ancak böyle tahminlerinin kuvvetlendiği çok detaylı sistemler olan bir mekanizma. Fakat bu mekanizma henüz laboratuvarlarda yapılamıyor. İnsanlar tarafından diğer birçok hücre organelinde olduğu gibi yapay olarak in vitro de deneyleri laboratuvar ortamında gerçekleştirilemiyor. Peki fotosentez ne? Fotosentez genel olarak güneş ışığının, yani güneş ışığı enerjisinin bitkinin yapraklarındaki kloroplastlarda kökten gelen su, havadan gelen karbondioksitle reaksiyonun sonunda açığa oksijen ve şeker çıkması olayı. Yani burada da ışık var. Mesela güneş ışığı farz edelim. Işık veriyoruz ve su veriyoruz, bize şeker veriyor. Başka bir madde geliyor. Yani elimizde kullandığımız, şu çayımızı karıştırdığımız şeker olur ya, o şekeri üretebiliyor. Yani alakasız bir şey. Havadan, sudan bir madde çıkıyor ortaya. Maşallah. Burada çok büyük bir mucize var. Peki bu nasıl oluyor? Bunun detayına inelim. Şu videoyla. Şimdi fotosentez milimetrenin milyonda üçü büyüklüğündeki kloroplastlarda, yani milimetrenin binde üçü pardon büyüklüğündeki kloroplastlarda meydana geliyor. Kloroplastlar güneş ışığını almak için özel proteinlerle çevrilmiş, kümelenmiş granalardan oluşuyor içinde. Ve buraya gelen ışık yeterli düzeye ulaştığında enerji oluşturuyor. Yani ışıktan gelen foton enerjisini bütün bitkideki sistem kullanarak bize enerji olarak geri dönüyor. Peki nasıl oluyor? Şimdi sistemler burada rol alacak olan belli protein sistemlerinin genel bir tanıtımı var. En sonunda ATP sintez motoruyla ATP üretiliyor. Şimdi ilk önce güneşten gelen ışık fotosistem 2 isimli sistemde elektronlar taşınıyor. Şimdi burada elektron taşıma sistemlerini de gördük. Şimdi başlıyoruz. Işık, foton. Fotosentezde rol alan sistemlerden birisi. Klorofil, protonlar, su, bizim yani yemek malzemesi gibi sayıyoruz. Ve bizim soluduğumuz moleküler oksijen. Ve bu elektronun, sözünü ettiğimiz enerjiyi, yani elektronun taşınma sisteminde kullanılan proteinler ve en sonunda enerji pili, biyolojik enerji pili ATP. Yani fotosentez reaksiyonun sonunda bu oluşuyor. Fotosentez, işte bu milimetrenin binde üçü büyüklüğünde kloroplast diye şu ekranda gösterdiğimiz küçük moleküler nükleer santrallerin içerisinde oluyor. Bunların içerisinde %1'i boyutunda zarlar var. Buna tilakoid membran deniliyor. Işık İçeri geldiğinde ışık fotonları, bu ışık fotonlarını tutup ondaki enerjiyi alıp kullanan bir sistem var. Bakın, foton çarptığı zaman fotosistem 2 isimli proteinlerden oluşan bu kompleks makina bu enerjiyi bir kere alıyor. Enerji iletilerek en sonunda fotosistem 2'nin merkezinde H2O moleküllerinin bulunduğu klorofili harekete geçiriyor ve bu enerji sayesinde elektron suyun ayrışımından elde ediliyor. Enerji oradan açığa çıkıyor. Yani hidrojenle oksijeni ayrıştırıyorlar hücrenin içerisinde bitki. Bunu da toplam süre olarak söyleyeyim, saniyenin 10 binde biri gibi çok kısa bir zamanda bütün işlemi tamamlıyor. Yani biz şu an anlatmaya başladık. Bakın, tek elektron, tek enerji değil, iki elektron, iki enerji şeklinde paketlere alınıyor ve o şekilde taşınıyor. Çünkü bir H2O molekülünde iki tane elektron var, iki birim enerji var. Bu bir kapsüle konuluyor. Bu elektronları, ya taşınan şey, yani kitap değil, madde böyle bir elle tutulur bir şey değil. Hatta molekül değil, hatta atomla değil. Elektron ya. Küçücük, yani bunun maddi olarak büyüklüğü ve ağırlığı elektronun çok tartışmalı bir konudur. Dünyanın en hafif, değil mi Serdar Hocam? Evet. Sen daha iyi bilirsin. En küçük hacme sahip bir parçacığını bitki taşıma sistemi koyuyor. Taşıyor bunu. Elektronu taşıyor yani. Şimdi hepsi de proteinlerden yapılmış bunların hepsi. Bakın onun ayrıntısı. Bildiğimiz su H2O. Bunun içerisinde bir enerji var. Hidrojen ve oksijenin birleşimindeki olan enerji. Şimdi bu ayrışan turuncu pembe gibi renkte olanlar hidrojen. Beyazlarda oksijen. Ayrışan elektronlar iletiliyor enerji olarak. Fakat daha bunu en sonunda söyleyeyim. Birçok burada nükleer risk var. Çünkü nükleer bir işlem var burada. H2O'yu parçalıyor adam. Ve bu enerjiyi kullanıyor. Ve bunun çok riski var. Bunu en sonunda söyleyeceğim. Gördüğümüz gibi elektron küçük yeşil klorofil denen maddelerde iletiliyor. Açığa çıkan oksijen de salınıyor. Peki enerji şu an paketin içerisinde. Bu paket fotosistem 2'den çıktı. Nereye gidiyor? Sitokrom B6F isimli başka bir proteine. Buraya geldiğinde paket dikkatlice açılıyor. Açılır açılmaz hemen paketin içindeki protonlar lümen boşluğundan dışarı gidiyor. Elektronlar kaçmıyor. Sitokrom B6F'nin içerisinde duruyor. Tekrar başka protonları da etkileyip onların da lümenden dışarı çıkmasını sağlıyor bu enerji. Yani çok iktisatlı kullanılıyor. Ve plastosiyanin isimli başka bir protein tarafından paketlenip fotosistem 1'e naklediliyor. Uzay çağı, teknoloji. Uzay filmi gibi. Fotosistem 1'in içine geliyor. Aynı elektron, aynı enerji burada yine kullanılıyor. Bakın bu titreyenlerin her birisi bir klorofil molekülü. Ve en sonunda titreme sonucunda yine enerjinin kullanımı ile birlikte en sonunda ferrodoksin. Şu NADP yazan başka bir protein elektron transfer zincirine dahil oluyor enerji. En sonunda fabrikanın çıkış ayağına geldi. Geldikten sonra bu elektron, yani elektron taşınabileceği bir şekilde NADPH kompleksinin içerisine dahil oluyor. Bu ona enerji veren bir şey. NADPH da enerji üretiminde kullanılan bir transfer aracı diyelim. Aracı. Buna biniyor yani bu yolcu ve bu şekilde gidiyor sağlıklı bir şekilde. En son ATP sintez motoruna geliyor. Motorun yakıtı da tam da bu kompleks. NADPH, iki elektron enerjisini almış madde, taşıyıcı araba. Bu da onun yakıtı. ATP sinteze bu yakıtı verdiğin zaman motor bir birim devir yapıyor ve ATP biyolojik pilini üretmiş oluyor.
Evet. Yani önceden bir sürü kompleksten geçti. O sırada sürekli hidrojenleri bir taraftan diğer tarafa pompaladı elektrondan aldığı enerjiyi. Neticede o birikti. O birikimi de bir başka molekül kullandı. Yani el ele veriyor. Bir de hocam çok önemli bir şey söyledi hakikaten. Tek bir elektronun için kaç tane böyle protein var? O kaç tane proteinden geçiyor? O proteinin içinde kaç tane amino asit var? O amino asitlerin içinde kaç tane böyle başka molekül de var? Mesela demir var, sülfür var, işte bakır var, manganez var. Kaç tane bambaşka yapı var? Ve bunların hepsi özel elektronda saklı olan enerjinin kullanılması için. Üstelik yani kullanırken bir yandan da hidrojen bir taraftan diğer tarafa atılıyor. Bu fotosentezde böyle olduğu gibi yani bu hayatın temelinde olan yani enerji üretiminin temelinde olan bütün yapılarda bu tarz kompleks moleküller var. Yani evrimcilerin bunu hakikaten yani böyle samimi olanların çok iyi düşünmesi lazım. Enerjinin temeli için gerekli olan moleküller muazzam kompleks yapıda ve çok temel bir işi görüyor bunlar. Tek bir elektrondaki saklı olan enerjinin açığa çıkarılması için oluyor bunlar. Ama bu yapıların olabilmesi için de zaten önceden elektronlar gerekiyor, hücrenin zarı gerekiyor, ona özel üretim sistemleri gerekiyor, proteinlerin, evet, amino asitlerin, DNA'larının olması gerekiyor. bunların yerleşebileceği özel zar yapıları olması gerekiyor. O zarın içindeki yağ moleküllerini üreten özel enzimlerin olması gerekiyor. O yağları üreten proteinlerin oraya taşıyan sistemlerin olması gerekiyor. Dolayısıyla çok kompleks bir sistemin varlığı şart.
Şart.
Yani burada hayatın temeli olan enerji paketçiklerini, besin paketlerini üretebilmek için oluyor bunlar. Yani evrimcilerin en basit diye ileri sürdüğü ama bizim yapamadığımız bu işlemlerde böyle kompleks olaylar oluyor. En basit, en ilkel gördükleri hücreler kesinlikle ilkel değil.
Yani bakalım ilkel muazzam, miymiş? Fosil kayıtlarına bakalım
evet,
o zaman.
Muazzam, inşallah kompleks.
Bir şey daha eklemek istiyorum. Son olarak. fotosentez işleminin riskinden bahsedeceğim. Elektron taşıma demiştim. Elektron nereden geliyor? Atomların ayrışmasından geliyor. Nükleer bir ayrışma işlemini yapıyor. Saniyenin 10 binde biri gibi kısa bir zamanın bir kısmında bunu yapıyor. Peki bunu ayrıştıran kim? Klorofil. Şimdi ekranda gördüğümüz şu yeşil, ortasında kırmızı olan yapılar. Bunu ayrıştırma kabiliyeti olan makina sistemin kendisine de zarar verebiliyor. Böyle bir riski var. Bunu engellemek için ortamda bulunan başka proteinler var. Yani dengeleyip bu yani olağanüstü çözücü, ayrıştırıcı silahı dengede tutan başka proteinler de var. Ayrıştırıyor. Ne oluyor? Oksijen tek başına açıkta kalıyor. Oksijen bu anlamda tehlikeli madde. Eğer sağa sola giderse hücrenin diğer yapılarıyla bileşik oluşturup zarar verebilir. Onun için ne oluyor? Oksijeni orada sabit tutan ve bazı teorilerle açıklanmaya çalışan, oradan mangan, kalsiyum gibi elementlerin oluşturduğu kompleksin içinde sabit duran, daha sonra ikinci oksijenin ayrışımıyla O2, yani bizim soluduğumuz gaz haline geldikten sonra salınıyor. Bu sayede hiçbir zararının da olmaması sağlanmış oluyor. Burada daha önce de söylediğim gibi taşınan şey elektron. Yani atomun gözde görülmeyen, yani %99'u boş olan atomun içinde küçücük bir zerre. Bunu yapabilecek kadar üstün bir mekanizma var burada. Maşallah. Evet. Başka da birçok ayrıntı riskler var ama onlar teorilerle daha açıklanmaya başlıyor. Bulundukça onları da söyleriz. Sonuçta canlılığın başlangıçta ilk reaksiyon, bundan sonra canlılık artık devam ediyor. Yani bitkilerin elde etmiş olduğu bu enerjiyle diğer yaşamlar Allah'ın izniyle sebep olarak yaşama devam etmiş oluyor. Yani Allah yaşamın başlangıcında müthiş bir sistem yaratmış.
Maşallah. Bir üçe alabilir misin?
Tabii. Bir olağanüstülük daha vardı. Şimdi aklıma geldi. Mesela şimdi burada bir filmle, yani 3D animasyonlu falan 3 boyutlu bir şeyler yapılmış. Yaprağın yüzeyi de bayağı genişletilmiş. Yani evet, ekran kadar büyümüş. Evet. Hatta daha da büyük de izleyebiliriz. Ki anlayabilelim diye oradaki olağanüstü işlemleri. Bu işlemler şu, bazen şu işte kağıt kadar veya biraz daha kalın, çok az daha kalın bir yapının içerisinde oluyor bu anlattıkların.
Evet. Evet.
Yani çok olağanüstü bir şey maşallah bu. Yani şunun içinde şu, yani gözle göremediğimiz bir yapının içinde olağanüstü bir ihtişam, olağanüstü bir tasarım, olağanüstü bir akıl. Evet. Ve günümüz teknolojisinin çözemediği, anlayamadığı, yetişemediği ve yapamadığı evet, bir şeyi, mekanizmayı Allah şunun içinde evet, yaratmış. İnşallah. Şu kalınlıkta. İnşallah. Ve öyle muazzam ki. Mesela o klorofiller
evet,
yaprak yüzeyinin tamamına yayılmış durumda. Yani orada da bir ayrıca tasarım var. Ki yaprak yüzeyi yani güneşi gördüğünde bütün alanda fotosentez gerçekleşebiliyor. Tesadüf olmuş olsaydı bu bütün yaprak üzerinde olmazdı. Bir kenara yığılırlardı bunlar eğer olsaydı. Yani evrim masalına göre.
Evet.
O yığıldıkları kenarda ancak böyle bir operasyon yine mümkün olmaz, evrim masalına göre de olabilirdi. Veya mesela yaprak bu kadar ince olmazdı. Kalın olurdu, böyle etli bir şey olurdu. Kloroplastlar da o kalınlıkta mesela altta, kenarda, köşede bir yerde olurlardı. Yine yapamazdı fotosentez bu yaprak. Güneş de olsa, yaprak da olsa yine yapamazdı. Güneşi görmeyecekti altta kalsaydı. Yani Yüce Rabbimiz hem görünmeyen yapılar içinde, mesela alemlerin Rabbi olan Allah'tır, olmuş eden Allah'a sığınırım buyuruyor. Yani hem görünmeyen hem görünen yapıları birbirine uyumlu ve estetik sanat ve altın oranla yaratıyor. Ya bunların hiçbirini açıklayamıyor evrimciler. Ya senin anlattığın zaten çok olağanüstü bir şey. İnsanın aklı almıyor da.
Maşallah.
Yani alıyor da yani çok olağanüstü.
İnşallah.
Sen hayır, Subhanallah diyor yani, değil İnşallah. Mi? Yüce Rabbimizi tesbih ve tenzih ediyoruz. Çok olağanüstü bir akılla karşı karşıya kalınca hayranlık İnşallah. Meydana geliyor. Bir de Allah böyle ihtişamını bunun içinde gösteriyor. Yani Allah böyle yaratıyor. Evet. İhtişamla yaratıyor elhamdülillah. Allah'a şükür.
Şimdi bakın bu fosiller 3,5 milyar yıllık. Bunlar Avustralya bölgesinde bulunan siyanobakteri fosilleri. Yani fotosentez yapan bakteriler bunlar.
Evet.
Küçük canlılar. Mavi yeşil yosun akleri.
Evet.
3,5 milyar yıl önce fotosentez birdenbire eksiksiz mükemmel olarak ortaya çıkıyor. Ve 3,5 milyar yıl boyunca hiç değişmeden geliyor. Bu tabi Allah'ın yarattığının kesin kanıtı. Yani her bakımdan Allah'ın delilleri var inşallah. O proteinlerden bir tanesi bile tesadüfen olamıyor. Ki kaç tane protein var orada fotosentez içinde görevli olan.
Evet maşallah.
Bir tanesi bile tesadüfen olamıyor. Mutlaka başka proteinler gerekiyor. Canlı hücresi gerekiyor. Nitekim de öyle bakın. Fosil kayıtları bunu gösteriyor. İlk canlı hücresi ki fotosentez yapabilen bu kadar kompleks ki hakikaten yeryüzündeki en kompleks sistemlerden bir tanesi. Bunu yapabilen bakteri 3,5 milyar yıl önce birdenbire eksiksiz ve mükemmel olarak ortaya çıkıyor. Çünkü fotosentezin olması için bütün o proteinlerin, araştırmaların hepsinin aynı anda var olması gerekiyor. Yani aynı amino asitlerle eksiksiz olarak amino asitinden birini değiştirseniz bir proteinin bütün sistem çöküyor. O yani o sistemin evet. Yani hiçbir şekilde tesadüfen olamayacağını zaten gösteriyor da.
İnşallah.
Bu gösteren delillerden bir tanesi. Nitekim fosil kayıtları da bunu gösteriyor.
Evet.
Bu çok önemli. Evrim olsaydı o da sadece Allah'ın yaratmasıyla olabilirdi. Yani fotosentez oluşturacak bir sistemin kademe kademe olması demek Allah'ın yaratması mucizesi demektir. Daha az fotosentez yapan bir sistem, daha çok fotosentez yapan bir sistem, biraz daha fazlasını yapan sadece Allah'ın yaratmasıyla olabilir. Olabilirdi ama Allah öyle yaratmamış. Çünkü Allah'ın hiçbir sebebe ihtiyacı yok. Allah ol der, hemencik oluver diyor. İnşallah. O verir diyor inşallah Kur'an'da. Nitekim fosil kayıtlarında bunu görüyoruz.
İnşallah.
Fotosentez yapan bakteri 3,5 milyar yıl önce bakın birdenbire eksiksiz ve mükemmel olarak ortaya çıkıyor ve 3,5 milyar yıl boyunca hiç değişmiyor.
Maşallah.
Bu evet. Allah'ın sonsuz kudretinin, sonsuz aklının, maşallah. Sonsuz sanatının evet. tecellisi i̇nşallah. Yani çok açık evet. her şey evet. inşallah.
Değil mi? Fotosenteze normalde ışık miktarı ne siyanobakteri için ne de bitkiler için yeterli değil. Yani o merkezinde fotosistem merkezindeki ışık absorpten klorofilin bir tanesi için yeterli değil. Sadece ışığın o dalga boyuna uygun ve ışığı absorpleyip ondaki enerjiyi sıra ile iletme yeteneğine sahip bir protein dizisiyle çevrelenmiş durumda. Klorofil, fotosistem, iki sistemleri. Eğer bu sistem olmazsa zaten ışık yeterli gelmiyor ve fotosistem yine olamıyor. Fotosentez yine olamıyor. Yani sistem o kadar detaylı ve o kadar üstün ki hakikaten bir yerinden müdahale bile edemiyorsun çünkü bozuluyor. Bırak kademe kademe olacak. Yani bir yerinden hafif bir şey oynasan belki nükleer patlama oluyor yani. Çünkü nükleer bir işlem var orada ve çok hassas. O kadar hassas, o kadar mükemmel bir sistem maşallah.
Bunlar tabii Allah'a iman ettirten ve imanı derinleştiren iman hakikatleri inşallah.
Evet, maşallah.
Çok açık, sonsuz akıl sahibi, sonsuz güç sahibi, sonsuz sanat sahibi bir yaratıcının varlığının delilleri detaylarda değil mi? Detaylardaki ihtişamda görüyoruz onu inşallah.
İnşallah.
Hakikaten anlattıkların ki bunlar bilimin bildiği kısımlar.
Evet.
Bilimin bildiği kısımlar diyoruz çünkü tamamen bilinse bir sistem aynısı yapılabilir. Yapılamıyor. Demek ki tamamen bilinmiyor. Ya da bilinse bile aynısı yapılamıyorsa yine o sanatçının üstünlüğünü gösterir inşallah değil mi? İnsanlar
i̇nşallah.
21. yüzyıl teknolojisiyle hala fotosentezi yapamıyorlar kimyasal olarak. Yani birebir uygulanamıyor. İnşallah. Muhtemelen bilinmeyen aşamaları tabii bunda evet. asıl rolü oynayan.
Evet.
Ve o proteinleri laboratuvarda oluşturmanın imkansızlığı.
Evet.
Değil mi? O sistemin proteinlerin parçalarına sahip olsanız bile o parçaları her an yaratan bir Allah'ın yine yaratma sanatı gerekiyor. Yaratması şu gerekiyor inşallah. Çünkü parçalı yan yana koyduğunuz zaman işlemler kendiliğinden yürümüyor. Bu çok ilginç. İnsanlar zannediyor ki parçaları yan yana bıraktığınız zaman siz o işlem kendiliğinden yürümeye başlıyor. Bu değil. Allah'ın canlılık vermesi gerekiyor. Yani hücrenin içinde de sistemler anan Allah tarafından kontrol ediliyor ve yaratılıyor. Kendi kendini bıraktığınız zaman bütün parçalar mesela hücreyi oluşturan bütün proteinleri siz alın toplayın yan yana koyun hiçbir şey olmuyor. Sadece duruyorlar ve bir müddet sonra denatüre yani parçalanıyorlar. Bu Allah'ın çok yani yaratma gücünü gösteriyor
evet,
inşallah.
Maşallah.
Ancak canlı hücresi bakın canlı ama o canlı veren de Allah'ın yaratmasıyla olduğu zaman işte anan yaratılmasıyla canlılık devam ediyor, reaksiyonlar kusursuz olarak yürüyor. Evet. Kendiliğinden yürüyen bir sistem değil. Sistem çok ilginç. Evet. Evet.
Bilinç muhakkak gerekiyor.
Evet. Güç gerekiyor. Allah'ın gücü gerekiyor. Yaratması gerekiyor. Canlılığı evet. gerekiyor. Yani hay sıfatının tecellisi gerekiyor inşallah.
Evet. Evet, maşallah. Bu bilgisayarlar mesela ilk çıktığında böyle şu an bizim yaptığımız işleri yapan bilgisayarlar bir oda büyüklüğünde. Hatta o kadar da değil. Daha sonra küçüldükçe küçülüyor. Mesela hocam bilgisayarı böyle inceciktir. İp ince. Orada nasıl bir sanat var? Bütün teknoloji çok yassı bir alana sığdırma sanatı. Bunun için çok özel makineler gerekiyor. Çok özel elektronik devreleri gerekiyor. İşte yaprakta da böyle bir durum var. Hocam da belirttiği gibi incecik. Yani bu bilgisayar çok komik kalıyor yanında. Yani evet. ince bilgisayar çok komik kalıyor. O incecik yapıda bir de 3 boyutlu bir sanat var orada. Yani moleküllerin orada dizileri falan. Aynı zamanda o kalınlığı içinde de yerleştirilmiş. Burada özel elektronik devreler için özel böyle iletim hatları var. Burada resmen böyle bir iletim hattı var ama bizim kullandığımız böyle şey bakır iletim hattı gibi de değil yani. Çok detay yani protein, amino asitler, hatta protein içinde de yani oradaki amino asit dizileri, o elektron aktığı özel bir kanal var orada. Şimdi bu çok üstün bir teknoloji. Yani bunun benzerini hani bilmek ayrı, üretmek çok apayrı bir şey. Yani
evet.
Bunu üretebilmek için ondan çok daha ileri bir teknoloji gerekiyor. Yani ileri bir teknolojiniz var, bilgisayar. Bu bilgisayarı üretebilmek için sizin sahip olmanız gereken fabrika da gerekiyor. Yani bu apayrı bir durumdur. Hücrede de böyle. Yani fotosentezi üreten bir teknoloji var. Ve onu yerleştiren, yani mesela hocamın da belirttiği gibi burada bir sürü protein var. Ama o proteinleri düzgün bir şekilde yerleştirmezseniz hiçbir anlamı yok. Evet. Yani mesela bir tane yani 10 diyelim aşamadan oluşuyor. Ve bunlar dizi halinde birbirine sistemi iletiyorlar. Aradan bir tanesi çektiğinizde ne oluyor? Sistem çöküyor yani. Mesela elektrik kablosunu düşünün. Ta işte barajlardan geliyor. Orada herhangi bir yerdeki bir kesinti neye sebep oluyor? İşte bütün mesela sitenin elektriğinin kesilmesine sebep oluyor. Öyle değil mi? O zincir halinde devam ediyor. Burada da öyle. Aradaki o iletim hattında bir ufak bir kusur sistemin çökmesine sebep oluyor. Onların her birini oraya yerleştirmesi, buna bir düzen içinde işleyişi çok büyük bir mucize. Yani her an Allah'ın böyle üstün kudretinin tecellisini görüyoruz inşallah.
İnşallah.
Evet. Bir şey söyleyeceğim pardon. Ya yaprak şöyle bir şey niye fotosentez yapsın ya? Ne ihtiyacı var ki oksijene? Ne yapacak ki oksijene? Yani sürekli böyle oksijen üretmeye çalışıyor. Yaprak ya. Yani bir şuur yok, bir şey yok. İşte kökü var, su alıyor, besleniyor, büyüyor, yeşil bir şey. Yani.
Şeker üretiyor.
Şeker üretiyor.
Şeylerini üretiyor.
Yani, tamam, kendi ihtiyacı için de.
Çoğunluğu bizim için üretiyor.
Onu söyleyeceğim. Yani olayın genelini görmek lazım. Yani tek başına mesela bir yaprak, dünyadaki bütün yapraklar bunu yapıyor ayrıca, sadece tek değil. Niye havayı temizleme gibi bir konusu olsun ki? Yani bir kere pislendiğini nereden bilsin? Yani karbondioksitin zararlı bir gaz olduğunu, yeryüzünde yaşayan canlıların kullanamayacağı bir gaz olduğunu, yani işe yaramayacak bir gaz olduğunu, bunun bir takım kimyasal operasyonlardan geçirdikten sonra oksijene çevrileceğini ve çevrilmesi gerektiğini, daha sonra da yeryüzünde yaşayan canlılar tarafından kullanılacağını. Nereden bilsin ya? Ya bilmesi lazım ki, bu konuda bir uzmanlığı, bir bilgisi olması lazım ki böyle bir şey yapsın. Yani bir yapmak istesin veya, yani çünkü çok şuurlu bir hareket var burada.
Evet.
Anlattıkların olağanüstü yani, normal. Maşallah. Biz üniversite mezunuyuz, birer ikişer tane ama anlamakta maşallah zorlanıyoruz yani oradaki operasyonu. Oradaki işte atom altı veya nükleer operasyonlar yapıyor. Yaprak ya şunu yapan bu kalınlıkta bir şey yapıyor. Tek başına olmaz. Yani evrimciler ona tesadüf, buna tesadüf diyorlar ama çok ayıp ediyorlar. Çok yani alenen iftira ediyorlar. Kainatın tamamı bir bütün halinde onun içerisinde yaşayacak olan Allah'ın yarattığı insan için mükemmel mekanizmalar ve sistemlerle donatılmış. Bu çok aşikar. Bizim evet. için en önemli konulardan bir tanesi nefes alıp vermektir. Yani nefes alıp vermenin zor olduğu veya bu işin bize bırakıldığı veya havanın temizlenmesi konusunun bize bırakıldığını böyle bir dakika bir düşünelim. Veya bir dakikalığına biz bu işi yapalım hadi. Yani nefes alıp vermeyi kontrol edelim. Hemen işte havadaki karbondioksitleri yakalayalım. Bir sistem kuralım, bir tek sırtımızda bir tüp olsun mesela. O tüpte biz sürekli oksijen üretip ağzımızda işte şeyle gezdiğimizi düşünelim mesela. Ya ne kadar zor olurdu. Ama Allah doğduğumuz ilk andan itibaren o kadar olağanüstü ve o kadar bol nimetlerle bizi dünyaya getiriyor ki, yaratıyor ki bizim aklımıza bile gelmiyor böyle bir şey. Doğar doğmaz nefes alıp ölene, hatta uyurken bile tertemiz hava giriyor, pis hava çıkıyor ihtiyacımız olan. Nasıl oluyor bu? Bir yönüyle işte bitkilerin yaptığı bu operasyon da oluyor. Evet. Aksi takdirde yaşam mümkün değil. Yani şunu anlıyoruz. Güneşi de yaratan, onun bilgisiyle faaliyetlerini emreden, yani ısısıyla vesairesiyle ve ışınlarıyla, fotonlarıyla. Aynı şekilde bu yeşil bitkileri de yaratan, onun içindeki bu olağanüstü sistemi de meydana getiren ve bunları insanın lüks içinde, konfor içinde yaşamasına vesile eden, sebep kılan yüce Rabbimiz olan, tek bir olan, vahid olan Allah'tır. Çok belli. Yani onu da yaratan o sistemle, insanı da ona uyumlu yaratan yine Allah'tır. Yani her şeye böyle tesadüf demek çok ayıp. Ve çok ya, alenen iftira ediyorlar yani evrimciler. Ve insanları kandırıyorlar. Böyle bir şey yok. Evet. Yani bunu bilimsel gelişmeleri biraz takip eden herhangi biri hemen görecektir inşallah.
Şimdi bu şey çok önemli hakikaten. Sen çok önemli bir konuya değindin, onu daha da açalım. Yani atmosferdeki oksijen oranı %21. Bütün canlılar bu %21'lik oranla yaşayabiliyor. Yani bunu siz %22-23'e çıkardığınız zaman veya %21'in altına düşürdüğünüz zaman hayat olmuyor. Fakat en başından beri, canlılığın olduğu en başından beri atmosferdeki oksijen oranı hep %21. Şimdi düşünelim bakın. Bakteriler fotosentez yapıyor, bitkiler fotosentez yapıyor, yani oksijen üretiyorlar. Bu oksijeni tüketen canlılar var. Aynı zamanda bitkiler de gecede oksijeni tüketiyorlar aynı, evet, zamanda. İşte bütün türler var, milyonlarca tür var ve milyonlarca türün olduğu trilyonlarca canlı var. Trilyonlarca ve katrilyonlarca bakteri var, değil mi? Bunlar da oksijen tüketiyor, oksijen üretenleri var ve bunlar anan değişiyor. Mesela bir insanı düşünelim. Bir insanın oksijen tüketimi ve karbondioksit üretimi her an değişir. Bir an daha fazla nefes alırsınız, bir an daha az verirsiniz, uyursunuz, spor yaparsınız, yemek yersiniz, oturur kalktığınızda, değil mi? Solunumun frekansı, solunumun miktarı hep değişiyor, anan değişiyor. Bütün bakterilerin tüketimi için de geçerli bu, bütün canlıların, bütün hayvanların ve bitkilerin tüketimi ve üretimi için de geçerli bu. Yani anan üretim değişiyor, anan tüketiliyor. Fakat en başından beri %21'lik oran hiç değişmiyor. Şimdi bu neyi gösterir? Sonsuz akıl sahibi bir varlığın, bir gücün hesap yaptığını, yani üretilenle tüketilenin hep aynı kaldığını, hiç değişmediğini. Çünkü birazcık değişiklik olsa, bakın, üretilenle tüketilen arasında bir fark olsa, o %21 alır başına gider, %22'leri 25'lere çıkardı ya da 18'ler 15'lere inerdi. İki durumda hayat olmuyordu. Fakat hep %21'de kaldığına göre her canlıyı, mesela Amazon'un ortasındaki bir ormandaki yaprağın ne kadar fotosentez yaptığını, Afrika'daki, Madagaskar'daki toprağın altındaki bir bakterinin ne kadar oksijen tükettiğini an an kontrol eden, hesap eden ve yaratan bir varlığın gücünü gösterir, değil mi? Yaratmasını gösterir. İşte o maşallah. Yerin göğün ve ikisinin arasında olan Allah, alimlerin Rabbi olan Allah'tır.
Maşallah. Aynı konuyla ilgili. Şeytanı Allah'a sınırın. Kararmaya ilk başladığı zaman geceye and olsun ve nefes almaya başladığı zaman sabaha. Şeklinde buyuruyor Allah. Tekvir suresi 17 ve 18. ayetlerde. Yani nefes almanın sabah başladığını Allah dikkat, hı-hı, çekiyor. Yani fotosentezin de inşallah aynı şekilde. Hı-hı. Yani o bahsettiğimiz konularda inşallah zaten Allah'ın varlığı net bir şekilde gözüküyor. Yani o daki fotosentez sistemi, o oradan oraya geliyor. Oradan bir çark var, onun içine giriyor. Oradan diğerleri ayrılıyor. Yani normal bir mekanizma yok orada. Yani insanların, mühendislerin oturup üzerinde detaylı olarak uğraşıp yapamadığı, yani yapabildiği de demek isterdim ama yapamadığı bir sistemden bahsediyoruz. Ve bunun ilk anda kusursuz bir şekilde oluşması lazım. Yavaş yavaş fotosentez mekanizması diye bir şey yok. Onlardan bir tanesi eksik olsa o fotosentez olmuyor. Demek ki bunun bir anda olması gerekiyor. Bir anda olması da zaten Allah'ın varlığını gösteriyor.
İnşallah. Evet, şimdi inşallah. Bir şey söylemek istiyorum. Evet. İnsanlar hakikaten detaylı ve hikmetli bir şekilde düşündüğünde ancak ayrıntılara vakıf olabiliyor. Onun dışında ülfet oluyor insandan, göremiyor. Bu fotosentezde örnek vermek gerekirse öyle ciddi bir teknoloji var ki dünyadaki şu an bizim gördüğümüz insanın ürettiği ve takdirle karşıladığımız birçok teknolojik üründen çok daha öte. Çünkü mesela çok iyi markalar var. İşte bilgisayar, laptop markaları var, telefonlar var. İnsanlar bunu görüyor, takdir ediyor, parasını veriyor, beğenerek satın alıp kullanıyor. Ama hücrenin içerisindeki o teknolojiyi sırf gördüğü için bilim adamını alkışlıyor. Yani o teknolojinin taklit edilip üretilmesi bir tarafa, mesela fotosentezin, onu sadece gören adamı alkışlarla karşılıyor diğer bilim adamları. Sırf gördüğü için. Ya öyle bir mesela bilgisayar düşünelim. Bunu gören insan tarif ediyor mesela. Gördün diyor, çok güzel bir bilgisayar. Şekli şöyle, rengi böyle, tuşları böyle filan. Bravo diyorlar, alkışlıyorlar. Sırf gördüğü için. Kaldı ki onu üretmek, onu yapmak ne kadar büyük bir şey. Yani evet. Maşallah.
Evet, asıl takdir edilmesi gereken o zaten.
Ki o. Yani DNA'yı sırf bulduğu için Watson, Crick dünyanın gelmiş geçmiş en önemli bilim adamlarından birisi. E kim yaptı DNA'yı? Bunu düşünmek çok önemli. Evet. İnşallah. Böyle insanlar detay düşünürse Allah'ın da imanları da artar.
Bir ayet okuyacağım inşallah. Bu Oktar'ın anlattığıyla ilgili de. Yani biz Oktar anlattı ya, mesela Afrika'da işte bir efendim bakteri, işte Rusya'da bir yaprak, Çin'de bir yaprak, Şam'da bir bakteri. Yani hepsi kontrol altında yaptıkları faaliyetler ve ne kadar oksijen üretecekleri de hesaplanmış durumda. Allah'ın hasip sıfatı var. O tecelli ediyor. O şekilde oluyor. Biz bunu burada anlattığımızda da Yüce Rabbimizin ilmini, her yeri kuşattığını ilmiyle, bilgisiyle ve her an yaratma halinde olduğu, yarattığını, yani sıfatlarını daha iyi anlıyoruz, daha iyi hissediyoruz bu konuları konuştukça. Komşuları anlatırım, Allah'tan en çok alim olanlar korkar buyuruyor Yüce Rabbimiz. Yine her şeyi Allah'ın kontrol ettiği ve her an emriyle yönettiğini ne anlatan bir ayet var inşallah. Kovmuş eden Allah'a sınırım. Allah yedi göğü ve yerden de onların benzerini yarattı. Emir bunların arasında durmadan iner. Sizin gerçekten Allah'ın her şeye güç yetirdiğini ve gerçekten Allah'ın ilmiyle her şeyi kuşattığını bilmeniz, öğrenmeniz için. Yani bu yüzden oluyor diyor Allah.
Her an.
Emir her an. Emir her an iner. Kontrol altındadır her şey. Bu şu yüzden oluyor. Sizin Allah'ın her şeyi kuşattığını bilmeniz, öğrenmeniz için. Yani bilmiyordunuz, şimdi bu şekilde öğreniyorsunuz diyor Allah inşallah. Yani iman hakikatlerine dikkat çekti ya Oktar, evet. Oradan aklıma geldi. İman hakikatleri bu yönüyle çok önemlidir. Bizi yaratanı daha iyi tanımamıza vesile olur iman hakikatleri inşallah.
Ben de bir ayet okuyorum. Şeytanları Allah'a sığınırım. Şüphesiz Allah gökleri ve yeri zeval bulurlar diye her an kudreti altında tutuyor. Bakın gökleri ve yeri, değil mi? Allah'ın yaratması olmasa hiçbir şey kararlılığı yoktur. Hiçbir şey yok olur. Evet. Sonsuzlukta yok olur, ebediyette. Allah her an kudreti altında, her an yaratmaya devam ediyor. Andolsun eğer zeval bulacak olurlarsa kendisinden sonra artık kimse onları tutamaz. Doğrusu o halimdir, bağışlayandır.
Maşallah.
Yani Allah her an her şeyi, kainattaki gördüğümüz her şeyi, bildiğimiz her şeyi yaratmaya anan devam ediyor inşallah.
İnşallah.
Şimdi bir video vardı, isterseniz onu gösterelim.
Kaça basıyoruz?
Tamam, aynı. Hazır.
Ne hakkında?
Antiloplarla ilgili bir video.
Kilometrelerce uzanan az verimli topraklar. Yaprak yiyen bir antilop. Antiloplar bitkilerin sadece belirli bölümlerini yer. Kuraklık dönemlerinde yeterli besin bulamadıklarında ot, ağaç yaprağı, çiçek, meyve veya tohum da yiyebilirler.
Çok güzel, maşallah.
Antiloplar toynaklı hayvanlar içinde kusursuz koşuculardır.
Maşallah.
Oyun oynuyor.
Sahip oldukları kas yapısı sayesinde bir sıçrayışta 10 metre uzaklığa zıplayabilirler.
Yani 2 metrede havaya zıplayabiliyorlar.
Bir antilop sürüsü.
Hatta 60 kilometre hızına ulaşabiliyorlar hız olarak.
Düşmanlarına karşı kendilerini savunmalarını kolaylaştırır. Biri tehlikeyi fark ettiğinde hemen koşmaya başlar ve diğerlerine haber verir. Çitan süratle yaklaşırken onlar da toplu halde koşarlar.
Ben şimdi sürerindeyken normalde bir hırıltı çıkarıyorlar. Ama bir tehlike olunca hırıltıyı kesiyorlar. Herkes anlıyor o sırada bir tehlike olduğunu, hırıltı kesiyorlar.
Bu sırada toprakta bir toz bulutu oluşur. Bu toz bulutu çitanın avını görmesini zorlaştırır. Ve çitan başarısız olur.
Şimdi burada 150 santim boyutunda da boynuzları olabiliyor bu canlıların. Şimdi biraz da fotoğraf göstermek istiyorum onunla ilgili çünkü çok gerçekten çok sevimli canlılar.
Yüzü falan çok güzel maşallah.
Yani evet. Boynuzlarındaki estetik evet. O altın oran mesela kıvrımları, renkleri maşallah çok maşallah. Güzel bir hayvan yani.
Ya dünyanın en hızlı koşusu çita derler ama bu çitadan kaçıyor yani.
Evet, 60 kilometreyi geçebiliyor. Saatte 60 kilometre hızla koşabiliyor.
Maşallah.
Yani evrimciler ahirette bunları nasıl açıklayacaklar gerçekten merak ediyorum.
Açıklayamayacaklar.
Evet, açıklayamayacaklar yani şu güzelliği, şu estetiği. Hı. Bu renklerin uyumunu. Maşallah. Boynuzlar mesela aynı uzunlukta, aynı açıyla gidiyor.
Maşallah.
O hayvandaki estetiği açıklayamayacaklar. Ve 83 milyon yıl önceki mesela antilop kafatasıyla şu anki antilop kafatası arasında hiçbir fark yok. Yani hiçbir değişikliğe uğramamış.
83 yani. Milyon yıl.
Ya bu evrimciler açısından yalnız çok moral bozucu bir şey ya. Yani diyor ya tesadüfen olmuş işte ara geç formları şunlar bunlar. Bir çıkarıyorsun 83 milyon yıl önce. Ya işte hiç değişmemiş diyorsun. Ya ruh hali çok acayip aslında. Onu düşünmek lazım. Yani. Bir tane bayağı daha çöküyorlardır var. Yani.
Bu yumurtanın
elhamdülillah.
Civcive dönüşmesini hızlandırmış şekilde kameraya almışlar.
Evet.
Bu yumurtanın sarısı.
Evet.
Evrimciler çok tabii hani her konu aslında çıkmaza sürüklüyor da burada tam bir çıkmazları var. Evet. Çünkü artık vücuttan ayrılan bir mekanizmadan bahsediyoruz.
Evet.
Evet. Evet. Yani burada canlı yok.
Canlı var. Yok. Evet. Evet.
Bir de şey diyenler var. Beyin yapıyor bunları diyen bir ekip var.
Beyin.
Nerede beyin? Yumurtanın içinde. Tamamen bağımsız yani.
Yani ayrıldığı vücudun onu denetlemesi mümkün değil.
Değil evet.
Yani doğal seleksiyon gibi bir şeydi evet. Artık. Kontrolden evet. Çıkıyor. Mutasyon evet. Zaten tamamen iptal.
Evet.
Oradan o canlının bunun tüm sistemlerini bilerek yumurtayı vücudundan çıkarması gerekiyor.
Evet.
O da bilemeyeceğine göre ve ayarlayamayacağına göre Allah'ın bir anda yaratması.
Ya bu 21 günde yanlış hatırlamıyorsam yumurtadan evet. Tamamen evet. Çıkıyor. Dördüncü günde kalbi atmaya başlıyor. Biz bunu laboratuvarda görmüştük. Sadece bir hücre kümesi var. Beyaz zar gibi. Küçük bir zar şişip kapanıyor. Şişip kapanıyor. Hiçbir şey yok. Kalp var.
Niye yapsın yani. Değil mi?
Maşallah.
Evet, bakın ya bu bir kere tek hücreden oluşuyor. Çok büyük bir mucize o. Evet. Bütün hücrelerde aynı DNA var. Aynı genler var. Tek bir hücre çoğalmaya başlıyor. Önce bir hücre topağı oluşuyor. Daha sonra o hücre topağının içindeki hücreler şöyle kendi işte. Yerini bilmeleri gerekiyor. Yani navigasyonla bulunduğu yere göre bakın yere göre kapkaranlık bir ortam. Hücre topağı var. Buradaki hücreler ve buradaki hücreler biri kafayı oluşturuyor mesela. Biri ayakları oluşturuyor. Ortadaki hücrelerin bir kısmı karaciğeri yaparken diyelim insandan bahsediyorum tabii insanın oluşumundan. Diğeri dalağı ve bağırsakları yapmaya başlıyor. Herkes her hücre neyi yapacağını, neyi oluşturacağını ve ne zaman duracağını tam olarak biliyor. Bu da şöyle oluyor şimdi genetik olarak. Yani biliniyor bu. Bazı genlerin aktive olması, bazı genlerin deaktive olması. Yani üretiminin olması ve olmamasına bağlı bir şey olduğu düşünülüyor. Yani mesela karaciğer hücrelerindeki aktive olan genler, yani protein üreten genler farklı. Diğer şeylerden, diğer organlardan diyelim. O organlarda da karaciğerdeki proteini üreten genler baskı altında tutuluyor. diğerleri açığa çıkıyor. Fakat bu neye göre belirleniyor? Yani bu da çok büyük bir mucize. Yani o kadar mükemmel bir düzen var ki, bakın hücre topağı dedik, yani küre şeklinde bir hücre yumağı düşünelim böyle. İnsanda ki öyle oluyor. 8. güne kadar hücreler birbirinin tıpatıp aynısı, böyle topak oluşuyor, oluşturuyorlar. Bölünüyorlar, bölünüyorlar, birbirinin tıpatıp aynısı, her birinin DNA'sı da aynı. 8. gün birdenbire bir işaret geliyor. Bakın her bir hücre o topaktaki yerinde adeta bilircesi akıllı olması gerekiyor yani bunun. Ki Allah'ın aklı bu tabii ki, yani hücrede akıllı olmadığına göre. O hücre birdenbire beyni yapmaya başlıyor. 100 milyar hücresi olan, 100 trilyon bağlantısı olan beyin oluşmaya başlıyor birdenbire. O taraftakilerden. Bu taraftakilerden ayaklar, bacaklar, ayağın içindeki kemikler, kaslar, tırnaklar oluşmaya başlıyor.
Bir de belli bir sırayla oluşuyor.
Yani bu böyle muhteşem bir yaratılış mucizesi. Bunu, sadece bunu bilen bir insanın tam kesin bilgiyle iman etmesi gerekiyor. Evet. Etmemesi de Allah'ın mucizesi. O da Allah'ın yaratmasını gösteriyor. Evet. O da çok büyük mucize. Yani birinin şuna iman etmemesi, değil mi? Allah'ın varlığının inkar edip de bu tesadüf saçmalığına inanması, o da Allah'ın yaratmasıyla olabilir ancak. Allah'ın yarattığının deliliyle.
İnşallah.
Çok büyük mucize çünkü.
Elhamdülillah,
inşallah. Şimdi bu ben bir ayet okuyacaktım ilk önce. Öncelikle insan hakikaten çok özel bir varlık. Yani mesela birisini işte Anadolu'da öyledir. Yani misafirperverlik vardır. Bir yere gittiğinde ona özel bir oda vardır. Ona özel yemekler yapılır. İşte ona özel böyle ikramlarda bulunur. Yani o insan bütün sıcaklığıyla onu hisseder. Allah'ın yarattığı özel bir ahlak özelliği bu Anadolu insanında. Onun karşısında normal bir insan nasıl hissetmeli? Yani o insanla, o insanların sıcak tavrına karşı bir içine bir sıcaklık olur. Normali budur yani. Hı hı. Şimdi bizde de böyle, yani bütün insanlar çok özel. İşte burada bir sürü örneğini verdik. Yani Allah bizim için çok sayıda nimet yaratmış. Bir yaprağından işte hayvanlarına kadar, yediğimiz türlü besinlerden, havada solduğumuz oksijene kadar muazzam bir teknolojiyle karşı karşıyayız. Emsali bizde yok. Yani bu 21. yüzyılın işte büyük ilerlemeleri, şu bunların hepsi hikaye. Yani Allah'ın bizim için yarattığı teknolojilerin, bizim için yarattığı nimetlerin yanında hepsi birer hikaye. Dolayısıyla insan çok özel bir varlık. Allah ayette de bildiriyor inşallah. Kolunu şeytandan Allah'a sınırım. Sizin için yerde olanların tümünü yaratan O'dur. Sonra göğe yönelip de onları yedi gök olarak düzenleyen O'dur ve O her şeyi bilendir. Yani bizim için oluyor bunlar. Yani insan böyle kıymetli bir varlık. Dolayısıyla bu mu mantıklıdır? Ki bütün deliller bunu gösteriyor. Evrimcilerin iddia ettiği gibi böyle hayat başı boş, böyle insan bir rastlantı sonucu. Ya bir defa bu teoriden hiçbir şey çıkmayacağı, yani insanlar bir bela getireceği buradan belli. Yani sen insanı kıymetsiz bir varlık olarak görüyorsun ve bunu yaparken de hiçbir delile de dayanmıyorsun. Bütün deliller Allah'ın bizi nimet içinde yarattığını, bizi çevre kuşattığını gösteriyor. Dolayısıyla yani hakikaten böyle saçma bir teorinin peşinden gitmenin hiçbir mantığı da yok. İnsanın hiçbir faydası da yok. Bir defa her şeyden önce yalan yani inşallah. Evet, yani çirkin bir ahlak.
Teori de değil yani. Teori deyince insanın zannedecek bir şeyler çağrıştırıyor böyle. Teori falan değil. Pagan dini, saçma sapan. Hocamız şunu demiş tabii, çok önemli. Her şey Allah'la güzeldir. Değil mi? Sizi bakın yaratan, bütün kaderinizi belirleyen sonsuz akıl sahibi, sonsuz merhamet sahibi, sonsuz güç sahibi, sonsuz akıl sahibi bir yaratıcının varlığı ne kadar büyük rahmet değil mi inşallah?
Evet.
Ölmek yok, sonsuz hayat var inşallah. Ve sonsuz merhamet sahibi bir varlığın kulusunuz inşallah. Bu mükemmel bir güzellik. Yani tabii insanda o zaman mesela gelecek korkusu olmuyor. Bütün korkular ortadan kalkıyor. Değil mi? Allah'ın korumasındasın böyle inşallah. Allah'ın nimetleri var. Sonsuz ahiret hayatı var. Ve Allah'ın sonsuz merhameti, sonsuz sevgisi var inşallah. Her şey Allah'la güzeldir. Öbür türlüsü, yani bu saçma sapan işte pagan dine inanan biri için haşa, yok olma, yarın korkusu, bin türlü korku başlıyor o zaman. Değil mi? Ne olacağım? Ne yapacağım? Yok olacağım zaten. Ölüm var. Hayat geçiyor. Yaşlanma var. Halbuki öyle değil ki yani. Değil mi? Allah'ın sonsuz rahmeti var insanın üzerinde. Her şey Allah'la güzeldir. İnşallah.
Elhamdülillah.
İnşallah.
Evet, yavaş yavaş bitirelim mi?
İnşallah. Ben bir konu vardı. Onu da anlatacaktım inşallah. İnşallah. Şimdi bu proteinler ribozomlarda üretiliyor. Üretilirken de çok sayıda böyle şeye gerek var. Başka proteine ihtiyaç var. Her şeyden önce ribozomların kendisi zaten proteinler oluşma. Bunlar üretilirken 55 çeşit proteinden oluşuyor bu ribozomlar. Dolayısıyla yani bir proteinin üretilebilmesi için proteinin varlığı da şartsa, bu zaten kademe kademe evrim iddiasının çok saçma bir iddia olduğunu gösteriyor. Şimdi önceki programlarda şunu görmüştük. Bu videoda bu kısımda neyi görüyoruz? DNA'dan üretilen, şurada bir iptikçik gibi bir dizi var. Bu bir bilgi. DNA'dan üretilen mRNA dizisi. Şurada gördüğümüz sarıyla olan bölgede onu kapsayan ve içine alan bir ribozom. Bunlar iki parçadan oluşuyordu. Şimdi bu sadece ribozomun varlığı da şart değildi. Yani bunlar da yeterli değil. Mesela en azından bakterilerde mesela 3 çeşit başka böyle başlangıç proteine ihtiyaç var. Bunların varlığıyla bu iki birbirinden ayrı yapı bir araya geliyor. mRNA'yı da bağlayıp üretimi daha başlayabilir hale geliyor. Sadece ribozomun varlığı da şart değil. Ama o kadar ilginç detaylar buldular ki bilim adamları. Mesela bizlerde şöyle şey bulundu. 3'ten de fazla şey var. Başlangıç proteini var. Bunlardan biri EIF-4E diye bir protein. Böyle bir şey var. Bu normalde normal şartlarda hücrede, yani üretime ihtiyaç yokken başka bir proteince tutuluyor, hapsediliyor. Yani o protein onun engellenmesini sağlıyor. EIF-4E'nin. EIF-4E proteini de hapsolunca bu da gerek bizde, yani ribozomun çalışabilmesi için. Dolayısıyla ribozomdan gereksiz yere üretim yapılmamış oluyor. Çok hassas bir endüstri mühendisi. Yani fabrika çalışabilmesi için başka bir proteince kontrol ediliyor. Ama bu şu bulundu. Mesela ortamda bütün şartlar kontrol ediliyor. Şimdi üretim yapılabilmesi için ne gerekli proteinlerden? Aminosiler değil mi? Aminosilerin varlığı halinde mesela bu proteinin EIF-4E'nin serbest hale geçtiği bulundu. O da şöyle. Önceki programlarda da gördük. Aminosit varlığını ölçen bir sistem var vücutta. Yani yeterince aminosit var mı yok mu? 20 çeşit aminosit var. Bunların her biri için bu bilgi gerekli. Bunun neticesinde bir sinyal dizisi oluyor. Bu sinyal dizisi neticesinde EIF-4E'yi bağlayan, o hapseden protein etkisiz hale getiriliyor. Etkisiz hale getirmede şöyle oluyor. Fosfat adlı bir molekül bağlanılıyor. Başka moleküllerce. Şimdi o bağlayınca ayrılıyor EIF-4E'den. EIF-4E'nin açılmasıyla beraber de o artık ribozoma bağlanabiliyor hale geliyor. Ve ribozom üretim yapabiliyor hale geliyor. Yani şimdi burada şu gözüküyor. Yani detaylar inşallah ileride daha güzel bir şekilde de görürüz görsel olarak. Yani bir şeyin yapılabilmesi için çok hassas bir kontrol mekanizması gerekli. Yani vücutta her şey böyle milimili yani santim santim çok detaylı bir şekilde düzenlenmiş. Yani böyle evrimcilerin o düşündüğü gibi böyle bir başıboşluk, bir düzensizlik, bir keşmekeş, zıtların mücadelesi böyle bir şey kesinlikle yok. Yani onlar çok detaylı inceleyebilirler. Artık o kadar fazla bilgi birikti ki oralarda hep bu üstün düzeni görecekler.
İnşallah.
Yani her şey sadece bir işin yapılması değil. O işin mükemmel bir şekilde yapılması için çok sayıda protein mükemmel hassas oranlarla çalışıyorlar.
İnşallah.
İnşallah.
İnşallah. İnşallah. İnşallah. Evet, kapatabilirsin.
Bitirelim yavaş yavaş. Evet,
İnşallah.
Serdar kapatacak.
Evet. Bizi yarın 22'den itibaren Harun Yahya TV, Mavi Karadeniz Radyo, TV Kayseri ve Samsun Aks'tan takip edebilirsiniz. Hepinize hayırlı geceler inşallah.
İnşallah.